Bugünün vaaz metni Luka kitabının 7. bölümünde bulunmaktadır. Luka 7 ayetler 36'dan 50'ye kadar. Sayfa 1292. Luka 7 36. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da ferisinin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kente günahkar olarak tanınan bir kadın İsa'nın ferisinin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağ üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan ferisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı," dedi. Bunun üzerine İsa ferisiye, "Simon," dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim," dedi. "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından, tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?" "Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan," diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin," dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever." Sonra kadına, "Günahların bağışlandı," dedi. İsa'yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, "Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor," şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, "İmanın seni kurtardı. Esenlikle git," dedi. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. İsa Çelil'e ve Yahudi bölgelerinde dolaşıyor. Allah'ın egemenliğiyle ilgili müjdeyi duyuruyor. Kenten kente devam ediyor. Oradaki insanlarla konuşuyor. Allah'ın sözünü duyuruyor. Luka kitabından görüyoruz. Bundan bir zaman önce Kefarnahum'daymış. Belki birkaç hafta önce. Sonra da Nain denilen bir kentteymiş. Şimdi hala orada mı? Yoksa başka bir kente mi devam etti? Bunu bilmiyoruz. Bu kentin adını öğrenmiyoruz. Fakat şunu anlıyoruz. İsa bu yere, bu kente yeni gelmiş değildir. Belki birkaç gündür orada kalıyor artık. kente oturanlar onunla tanışmışlar artık. Ve oradaki insanlar şimdi gözlerimizin önünde. Ya da onlardan bazıları. İlk olarak ferisilerden biri. O kentteki ferisilerden biri. Herkes onu tanıyor. Onu dindar bir adam olarak tanıyor. Onu iyi bir adam, imanlı iyi bir adam olarak onu biliyor. Biz genelde kutsal kitaptan kitabı okuduğumuzda ferisiler hakkında çok güzel bir şeyler düşünmüyoruz. İsa'yla hep tartışıyorlar ama aslında halkın arasında ferisiler imanlılardan en iyi olanları diye biliniyor. Allah'ın sözünü biliyorlar, takip ediyorlar, hayatlarında uyguluyorlar. Haftada iki gün oruç tutuyorlar, ondalık ince ince bir şekilde veriyorlar. Allah'ın sözünü yerine getirmeye çalışıyorlar. İyi insanlarlar. Öyle tanınıyorlar. Kendileri de bunu biliyorlar. Şimdi ferisilerden biri şölen sofrasını kurdu. Evinin kapılarını açtı. Misafiri, kente gelen misafiri çağırdı. Bundan herkes haber alıyor, merakla geliyor. Ferisinin evinde acaba ne olacak? Kenten kente dolaşan bu vaiz acaba ne konuşacak? Ve akşama doğru İsa ve başka misafirler ferisinin evine girip sofraya oturuyorlar. Ve durum büyük ihtimalle böyle. Odanın ortasında alçak bir sofra var. Bizim yüksek masa gibi değil ama alçak bir şey. Ve misafirler onun etrafında sol koluna dayanarak neredeyse yatıyorlar. Böyle şölen bu şekilde kutlandı. Kafaları sofraya doğru, ayakları dışarıya doğru yatıyorlar böyle sofranın etrafında. Misafirler böyle ama evin kapıları açık. Merak eden, ilgilenen herkes içeri girebilir. Sofraya oturmaz ama aynı odaya girebilir ve köşelerde odanın kenarlarında durup dinleyebilirler. Sofradakilerin konuşmaları tabii ki ilginç. Ve şimdi de durum öyle. Ve en önemli misafir bu kente gelen vaiz. Onun kim olduğunu herkes bilmez ama çok meraklılar. İsa yemeğe çağırmıştı. Neden acaba? Bu ferisi onu kendi evine niye davet etti? Onun Allah'ın oğlu olduğundan dolayı mı? Olmasından dolayı mı? Sanmıyorum. Ferisi onun kim olduğunu öğrenmek istiyor. Öyle düşünüyor. Bir peygamber mi, bir peygamber değil mi diye merak ediyor. İsa'nın konuştuklarını duymuş, öğrettiklerini duymuş, büyük bir vaiz diye düşünüyor. Ama aslında o kimdir? Eski peygamberlerin, Musa'nın vaat ettiği o peygamber bu mu diye merak ediyor. Hatta Mesih'in kendisi çok bekleniyordu o zamanlarda. Ama ferisi bunu öğrenmek istiyor. Bunun için İsa'yı kendi evine çağırmıştı. Ama neden onun çok değerli olduğunu inanmıyor ya da onun gerçekten Allah'ın oğlu olduğunu inanmıyor. Bunu nasıl görüyoruz? Onun davranışından. Ferisinin evinde çok değerli bir misafir gelseydi, ev sahibinin onun başına mutlaka zeytinyağı sürmesi gerekiyordu. Ama bu ferisi bunu yapmamıştı. Hem de ferisinin evine herhangi bir misafir geldiği zaman mutlaka ona su verecekti ayaklarının yıkanması için. Kendisi onun ayaklarını yıkamazdı ama belki kölelerinden, hizmetlerinden biri ya da bu misafirin kendisi belki kendi ayaklarını yıkayabilirdi. Ama bu ferisi su bile vermemişti. Hem de ferisinin evine ev sahibinden daha üstün bir misafir gelseydi, onun eline öperdi. Eline öpmesi gerekirdi. Ya da ev sahibiyle eşdeğerli bir misafir gelirse, yanağına öpmesi gerekirdi. Hiç öpmezdi. Ferisinin davranışından onun yüreğindeki düşüncelerini anlıyoruz. Yani aslında o İsa'ya pek çok önem vermedi. Onu çağırmıştı, bir şekilde onu denemek istedi diye düşünebiliyoruz. Ve bu denemenin de nasıl olduğunu göreceğiz. Ama kente iyice tanınan, iyi imanlı bilinen bu ferisinden başka bir kişi önümüze geliyor. O da aynı kente çok iyi tanınan biri ama bambaşka bir insan. Kente günahkar olarak tanınan bir kadın var. Herkes onu da biliyor. Onun hayat şeklini, onun görevini, mesleğini tanıyor. Bu kötü bir kadın diye biliniyor. Bu kadın ferisinin evine asla davet edilemez. Ama bugün öyle şölen günüydü ki kapılar açık. Bu kadın da girebildi. Sofraya çağrılmadığı halde aynı odaya geldi. Neden acaba? Ev sahibiyle mi o kadar çok ilgileniyor? Bu ferisinin evinde neler var, neler yok? Bunu mu görmek istiyor? Yok. Onun da belli bir planı vardır. Belli bir sebep, belli bir hedef için olay yerine geliyor. Biz okuduk ya, İsa'nın o eve çağrıldığını öğrenmişti. İsa için oraya geliyor. Ve nasıl geliyor? Yanında bir şey getiriyor. Bir kap içinde güzel kokulu yağ getiriyor. Sadece bir şey getiriyor. İsa'ya gelmek istiyor ve bununla birlikte, bu yağ ile birlikte geliyor. Yani mutlaka onun bir planı vardır. Çünkü böyle geliyor. Böyle bir şekilde geliyor. Ama odaya belki misafirlerden önce girmiş. Orada bekliyor. Ve ferisinin davranışını görüyor. Değerli bir misafir geldi. Ama ev sahibi onu doğru bir şekilde kabul etmedi. Karın bunu görüyor. Ve bunun ne kadar ayıp olduğunu anlıyor. Ne yapayım diye düşünüyor bu kadın. Ben buraya geldim. Bu yağ ile, bu değerli yağ ile İsa'ya tapınayım diye. pujaile onun ajaklarını sürelim diye. Ama ev sahibi onun ayaklarının yıkanması için su vermemişti. Ben onun ayaklarını bu yağ ile nasıl sürebilirim şimdi? Bu olmaz ki. Ben ne yapayım? Kadın biraz düşünüyor. Duygulanıyor. Ağlamaya başlıyor. Ve ağlayış ile kendi gözyaşlarıyla İsa'nın ayaklarını ıslatmaya başlıyor. Sonra ne? İsa'nın ayakları ıslatılmış. Ama havlu yok. Kadın odaya geldi ama yanında bir havlu yoktu. Sadece bu yağ ile gelmiş. Ev sahibi İsa için su vermemişti. Şimdi havluyu da vermez. Ev sahibine sormanın faydası yoktur. Onun ayaklarını nasıl silebilir? Karın ne yapıyor? Çok ilginç bir şey yapıyor. Namuslu bir kadının sadece kocasının önünde yapacağı bir şey yapıyor. Saçlarını açıyor. O zamanlarda, o kültürde böyle bir şey olamaz. Kadın kocasından başka bir erkeğin önünde saçlarını açamaz. Ama şimdi bu kadın bunu yapıyor. Ve saçlarıyla İsa'nın ayaklarını siliyor. Bu noktada, bu durumda odanın havasını düşünebilir misin? Orada hoş bir sohbet var mı acaba? Yok. Herkes kendi kafasına, kendi kendine soruyor. Yani ben şimdi ona bakıyor muyum yoksa nereye bakayım? Ne düşüneyim? Böyle bir şey olamaz ki. Neden kimse onu durdurmuyor? Neden kimse onu odadan kovmuyor? Belki de ev sahibi, aslında onun görevi böyle bir durumla müdahale etmek değil mi? Belki de o kadını evinden kovmak istiyor ama hiçbir şey yapmıyor. Bekliyor. Belki de kendi kafasında şöyle düşünüyor. Şimdi bir bakalım bu misafir acaba ne yapacak? İsa ne yapacak? Şimdi onun kim olduğunu öğreneceğiz. Ama kadın işini bırakmıyor. Kadın İsa Mesih ile eşit olmadığından emindir. Onun yanağına öpemez. Kadın ne kadar günahkar olduğundan emindir. İsa'nın eline bile öpmeye kadar cesareti yok onun. Yok. Ayaklarına öperek Ferisinin ihmal ettiği selamlaşmayı bu kadın yapıyor. Ve bundan sonra, sadece bundan sonra kendisinin, yani kendi planladığı işini başlıyor. O güzel kokulu, değerli yağ İsa'nın ayaklarına sürüyor. Böylece ona tapınıyor. O noktada kadın İsa'nın kim olmasından emindir. Kadın bu benim kurtarıcımdır diye iman ediyor. Ferisi, o da yüreğinde, kendi yüreğinde İsa'nın kim olmasından emindir. Ya da daha doğrusu kim olmamasından emindir. Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadın kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı. Yani bu adam peygamber olsaydı. Ferisi şimdi öğrendiğini sanıyor. Bu adam, bu İsa peygamber değildir. Çünkü kadının ne tür bir kadın olduğunu bilmez. Anlamaz. Ve tam bu noktada sohbet başlıyor. İsa sohbeti açıyor. Ferisi İsa'nın bu kadına tepki etmesini bekliyor. Ama İsa, Simon, sana bir söyleyeceğim var. Sen böyle bir durum yaşadın mı? Belki sen de başka bir kişiyi eleştirmek istedin. Onun ne kadar kötü ya da ne kadar günahlı olduğunu dile getirmek istedin. Benim o pis insanla ilişkim yoktur, diyorsun belki. Benim evime girmesin, diyorsun. En iyisi ki Rab onu kabul etmesin. Sadece ortak sofradan değil, bulunduğun odadan onun kovulmasını bekliyorsun. Ve belki de Rabbin kendi sözüyle bunun gerçekleştirilmesini istiyorsun. Bekliyorsun, İsa ona konuşsun, ona söylesin ki senin burada yerin yoktur. Senin burada olma hakkın yoktur. Öyle istiyorsun, öyle bekliyorsun. Ama o noktada ne oluyor? İsa ona değil, sana konuşmaya başlıyor. Simon, sana bir söyleyeceğim var. Ve ne diyor İsa? Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Bu benzetme çok kolay. Biz bunu hemen anlıyoruz. Ferisi de, Simon da bunu anladı. Burada iki borçlu var. Biri 500 dinar, öbürü 50 dinar borçlu. 500 dinar aşağı yukarı bir buçuk senenin maaşı demek. 50 dinar ise bir buçuk ayın maaşı aşağı yukarı. Yani ikisi normal insanların, normal borçlarından olabilir. İnanılmaz büyük değil. Yine de o kadar büyük ki ikisi borcunu ödeyemez. Hem 50 dinar borcu olan hem de 500 dinar borcu olan bu borcunu hayatında ödeyemez. Ve tefeci bunu biliyor. Bunun için ikisinin borcunu bağışlıyor. Ve bundan sonra İsa soruyor. Şimdi hangisi daha çok sever? Ve Simon doğru cevabı veriyor. Daha çok bağışlanan daha çok sever. Ve İsa ferisi Simon'un bu benzetmeyle ne anlamasını istiyor? Bunu düşünelim. İlk olarak şunu. Burada sadece bir tek günahkar değil. Yani o kötü kadın. Sadece o değil. Ama burada iki günahkar vardır. Simon Belki kendi borçlarının küçük olduğunu sanıyor. Kendi günahlarının hafif, küçük olduğunu sanıyor. Ve kadının günahlarının çok büyük olduğunu düşünüyor. Fakat aslında ikisinin durumu aynı. Ne kadın ne de Simon kendi borcunu ödeyemez. İkisi kendi kendisini günahlarından kurtaramaz. Ancak bu tefeci, Allah'ın kendisi, ikisinin borcunu bağışlamak istiyor. Ve dolayısıyla günahları bağışlanan kişi, o sevgi gösteriyor. Bu kadını görüyor musun? Onun çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Yani İsa bunu hala tekrarlıyor. Simon doğru anlasın. Biz de doğru anlayalım. Bu kadın İsa'ya yaptığı iyilikle hiçbir şey kazanmadı. Yok. Ama bu kadının günahları bağışlanmıştı. Kadın da bunu anlayamıştı, buna inanmıştı. Dolayısıyla İsa'ya gelip ona sevgi gösterdi. İsa'ya çok sevgi göstermesinin nedeni çok olan günahlarının bağışlanmış olması. Ve İsa'nın ayak dibinde ağladığı durduğu zaman biliyor, benim çok olan günahlarım bağışlanmıştır. Benim çok olan günahlarım. Ama Ferisi Simon, onun günahları hakkında ne öğreniyoruz? Simon, belki günahlarının çok az olduğunu düşünüyor. Öyle tahmin edebiliyoruz onun davranışından. Ama aslında İsa'nın benzetmesinde hangisi hangidir? Kadının günahları mı çok, bu ferisinin mi günahları çok? İsa bunu söylemiyor. Sadece birinin günahları çok, birinin daha az. Ama durum aynı. İkisi borcunu ödeyemez. Yani şunu anlayalım. Önemli olan burada günahın az olması ya da çok olması değildir. Önemli olan günahların bağışlanmış olup olmamasıdır. Benim günahlarım bağışlanmış mı yoksa bağışlanmamış mı? Bunu sormalıyız kendi kendimize. Ama Ferisi Simon'un davranışından bir şey görüyoruz. Onun günahları bağışlanmış olsaydı, o da sevgi gösterirdi, değil mi? Onun az günahları bile bağışlanmış olsaydı, o zaman az sevgi gösterirdi. Ama şimdi sanki Simon kendi günahlarından tam habersiz durumdadır. Hiç sevgi göstermiyor. Normal, doğal misafirperverliğinden vazgeçiyor. İsa'yı ihmal ediyor. Biz bu ayetleri okuduğumuz zaman birçok defa bu günahkar kadına odaklanıyoruz. Ve bu iyi ve doğrudur. Biz de günahlarımızı tanıdığımız zaman onun yaptığını biz de yapalım. Ağlayarak İsa'nın önüne gelelim. Günahlarımızdan İsa Mesih'e sığınayalım. Ama aslında bu metinde İsa bu karından çok bu ferisiyle ilgileniyor. Bu Simon'la ilgileniyor. Ve neden böyle? Çünkü sanırım biz hepimiz daha çok bu ferisi gibiyiz. Bazen belki kendimizi o kadının büyük günahkar olan insanın yanında ağladığımızı görebiliyoruz. Ama daha çok biz de bu ferisilerden biriyiz. Kendi günahlarımızdan habersiz gibi davranıyoruz. İsa'nın benim günahlarımı gösterdiğini istemiyoruz. Ama İsa tam bunu yapıyor. Bu ferisinin günahlarını göstermek istiyor. Bugün bu günahkar kadın gibi ya da o kadar kötülük yapmış olabiliriz ya da Simon gibi, Simon kadar iyilik etmemiş olabiliriz. Sanırım hepimiz hem kötülük yapmış hem de iyilik etmemiş insanlarız. Ama bu kadının yanında olsak, ferisinin yanında da olsak, günahlarımızı itiraf edersek, İsa bize ne diyor? Biliyor musun? İsa'ya sığınan kadın ne sözler duydu Mesih'in ağzından? Senin günahların bağışlandı. Senin günahların bağışlandı. Ferisinin de bu sözleri duymasına ihtiyacı var. Ama bu olay nasıl devam ediyor bize anlatılmıyor. Belki de bunun için anlatılmıyor. Yani biz kendi kendimizi ferisinin yerine koyalım. Kendi kendimizi düşünelim. Yani ben o durumda acaba ne yaparım? Ama sen bugün bil ki İsa bu günahkar kadına söylediğini sana da söylemek istiyor. Bu Simon ferisiye de söylemek istiyor. O günahını ikrar ederse. Tefeci senin borcunun küçük ya da büyük olmasını sormuyor. O biliyor ki sen borcunu ödeyemezsin. Ve bu yüzden o senin borcunu bağışlıyor. Diyor bir başkası senin borcunu halletti. Senin bildiğin borcun, senin hiç tanımadığın borcunu da İsa artık ödedi. Çarmıhtaki ölümüyle senin cezanı çekti. Bu yüzden senin günahlarının bağışlanması hazırdır. Yeter ki imanla kabul et. Kente bu iyi imanlı tanınan ferisiydi. Kötü günahkar tanınan kadın iyiydi. Tabii ki başka insanlar da vardı. Ve onların bazıları İsa ve Simon ile aynı sofrada. Bu olayı görüyorlar. Bir şey anlıyorlar. Şaşıp kalıyorlar. Kim bu adam? Diye soruyorlar. Günahları bile bağışlayan bu adam kimdir? Yalnız Allah'ın kendisi günahları bağışlayabiliyor. Evet, yalnız Allah'ın kendisi bunu yapabiliyor. Bu yüzden günahlarından kurtulmak için İsa Mesih'e imanla sığınan kadınla birlikte sen de onun ağzından, Allah'ın oğlunun ağzından bu sözleri duyarsın. Senin günahların bağışlanmıştır. İmanın seni kurtardı. Sen de esenlikle git. Ve dolayısıyla senin de çok sevgi göstermenin nedeni bütün günahlarının bağışlanmış olması olsun. Amin.